Tekrar merhaba. Herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Sağlık Bakanı'nın dün, yani ne demek lazım bilmiyorum, onu bir cevap olarak da nitelendiremiyorum ama gazeteci Fox TV muhabiri arkadaşımın sorduğu soruya verdiği bu lebalep dolu kongrelerle ilgili bu konuyu gündemde tutmanın kimseye bir faydası yok, hiç kimseye ayrıcalık sağlanamaz gibi saçma sapan bir cümle içtiğinde hem ekonomiye de onu biraz bağlayarak bugün yaşadığımız gerçekliği konuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi yayını paylaşın. Bu yaptığınız tarihi bir paylaşım. Son olarak hırsız Periskop'la vedalaşıyoruz çünkü. Neden hırsız diyorum? Çünkü Periskop sizin bu yayını desteklemek için yaptığınız katkılara çöktü. Bunun daha ötesi yok. Yani bu kimi rahatlatacak, kimin işine yarayacak? Vallahi bilmiyorum. Sonuçta çünkü bu adamlara hiçbir şekilde bir yaptırımda bulunamıyorsunuz. 30 kere müracaat ettim. Hikayeyi biliyorsunuz işte. Hani o süper kalpler, yıldızlar falan. Ne olduğunu, ne kadar olduğunu bilmiyorum. Daha önceki başvuruların tamamı işte kesin olarak yapıldı, iptal edildi, geçersiz falan diye durulmuştu. Bu hırsız Periskop'la yaptığımız son yayın. Düpedüz bir hırsız düzeninin içinde sizin yaptığınız o desteklere çöktü. Bence bireysel olarak yapabilirsiniz bunu. Hatta Twitter'a bu konuda bir kampanya da başlatalım. Yani süper kalplerimizi geri ver diyor. Bana gelmesi önemli değil, sizden çıktı. Size geri versinler. Sonuçta Twitter'ın bir uygulaması Periskop ve bu sorumluluğun sahibi Twitter. Türkiye'de de bir temsilcilik açtı. Dolayısıyla bu hırsızlığın bedelini de ödemek zorunda. Çünkü aynen bu şekilde duyurdu. Yani şu anda geçerli değil ama siz yıldız biriktirmeye başlayacaksınız. Tam 3 sene oldu. Grand Piquet Rumuzlu izleyicinin yazdığı gibi. Gerçek bir hırsızlık bu. Yaptılar ama bugün itibariyle biz de vedalaşıyoruz. Yarından itibaren yok. Yarından itibaren nasıl yapacağız? Bir kere yayın Twitter'a aktarılacak. Yani sizin hayatınızda bir şey değişmeyecek. Önce onu bilin. Periskop uygulaması kullanan, özellikle etrafınızda hani yaşı daha ileri izleyiciler varsa, ki kalabalık bir grup biliyorum ben. Lütfen onlar yardım istesinler yakınlarından. Herhangi bir şey değişmeyecek. YouTube'a özellikle geçmenizi rica ediyorum. Olur mu? Yayını oradan izleyin. Çok daha sağlıklı gidecek. Çok daha net göreceksiniz. Lütfen YouTube'a geçin. Etrafınızdaki insanları, hani bu konuda ya ben ne yaparım diye düşünen insanları oraya geçirin. Hiçbir şey değişmeyecek. Çok daha rahat gidecek hem de. YouTube üzerinden izleyin, izletin. Bu da bugün itibariyle, yani bu son yayın, hırsız Periskop'la ilişkimizi kapatıyoruz artık. Periskop gibi bir sahtekar düzeni tamamen bitiyor. Hani bazı arkadaşlar ya bu işte demokrasinin gereği falan. Alelen ya düpedüz bir hırsız düzeninden bahsediyoruz. Şu anda Twitter'ın sahip olduğu bir kuruluş ama yarından itibaren, yani bugünden itibaren kapanıyor. 1 Nisan itibariyle yok artık. Son paylaşım olacak. Ben de aynı şeyi Twitter'dan yapayım, şu kadar laf salatasının üzerine. Buradan hemen paylaşayım ki insanlara şunu söyleyebilelim. Tamamdır, bitti artık. Bu saatten itibaren hayatımızda bunlar yok. Biz sadece YouTube ve Twitter üzerinden gideceğiz. Buna ilişkin olarak başka yerlerden, mesela Twitch üzerinden yayın yapın diyerek bana adres yollayanlar var. Twitch'ten benzer yayınlar yapıyor diye. Ya çok özür dilerim ama bana o benzer yayınlar diye yolladığınız yayınları izledim ben. Alakası yok. Yani ben yine özür dileyerek söylüyorum. Yani orayı da kullanan insanlar, o mecrayı kullananlar olabilir ama ya bizim yayının ağırlığını oranın kaldırabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten. Yani şimdi orada anlık destek verebilmek, anlık yayına para yollayabilmek falan mümkünmüş. Ya arkadaşlar bu değil sorun. Gerçekten değil. Yani bu yayının bir reklam geliri var. Onun dışında işte yani YouTube'un reklam gelir artık, yani bu yayını döndürebilecek seviyede. Ben diğerini, yani o soytarılığı çekmeye çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Yine bakarım ama bana çok cazip gelmedi. O yolladığı, birkaç izleyici yollamış. Benzer yayınlar var, yapılıyor falan diye. Yok ya. Yani bayağı ciddi ciddi soytarılık yapılıyor. Yani çok net. Yazanlar, çizenler, küfür atanlar falan, durduramıyorsun, tutamıyorsun. Çok gerek ya. Çok gereksiz. Gerçekten çok gereksiz. Biz böyle devam edelim. PewDiePie. Yayınlar Facebook'ta Patronsuz'un sayfasına. O sayfanın isminin değişmesi gerekiyormuş. Onu da konuştum. Orayı bir isimle, artık nasıl yapacağız bilmiyorum ama isimle düzenleyeceğim. O yayınlar burada bittikten sonra tekrar o sayfada yayınlanmaya devam edecek. O sayfaya katılmanızı rica ediyorum. Facebook üzerinden bulabilirsiniz, patronsuz diye bulabilirsiniz ama hepinizden Koral Bey'in söylediği gibi lütfen YouTube'a geçin. Lütfen YouTube'a geçin. Abone olun. Parasız zaten. Burada yapacağınız işlemlerin hepsi parasız. Lütfen oraya geçin ve oradan takibe devam edin. Bu kadar net. Hatta ben şunu da yapacağım. Çok kısa bir süre içinde olacak, merak etmeyin o da. İnternet sitesinde unsalonlu.com.tr'de yayın başladığında oradan da izleyebileceksiniz. Yani doğrudan internet sitesi üzerinden de bağlanabileceksiniz yayına. Hiçbir sıkıntı yok. Bu hırsız düzenini artık kapatıyoruz. Şimdi bugün ne olacak? Gazetelerde ne var? Birazdan size göstereceğim. Diyeceksiniz ki ulan bu gazeteler Türkiye'de mi yayınlanıyor? Ya da şöyle söyleyelim. Biz mesela gerçekten bu ülkede mi yaşıyoruz? Bu bizim ülke ise burada anlatılanlardan bizim niye haberimiz yok? Biz niye bu hayatı yaşamıyoruz? Yok, eğer burada anlatılanlar Türkiye ise bizim yaşadığımız yerin Türkiye ile alakası yok. Yayın başlamadan önce Şeyma Hanım, Şeyma Altınsoy Mardin'den anlık bir görüntü attı. Ben de sosyal medyadan paylaştım. Twitter'dan, Instagram'dan lütfen takip edin benim hesapları. Çünkü oradan zaman zaman burada bir şey anlatıyorum. İnsanlar diyor ki ya biz görmedik. Ya görebilirsiniz. Twitter'da Ünsal'ın hesabından görebilirsiniz. Ya çok ilginç, AKP Gençlik Kolları Başkanı için düzenlenen bir karşılama töreninin anlık görüntüsünü atmış. Çok kısa, 30 saniyelik bir görüntü. Ya inanamayacaksınız. Ya insanlar birbirlerini çiğniyorlar. Biz yani hangi ülkede yaşıyoruz? Salgın, dün ölen 153 kişi hangi ülkede öldü? 37 binin üzerinde vaka hangi ülkede yaşandı? Avrupa'nın en yüksek vaka sayısına sahibiz şu anda. Dünya üzerinde de nüfusa kıyasladığınız zaman bir numaradayız. Niye? Ya niye yaşıyoruz kardeşim biz bunu? Çünkü beceriksiz bir iktidar var, beceriksiz, alakasız bir sağlık bakanı var, alakasız bir milli eğitim bakanı var. Yayın arasında ekonomiye gerçekten son derece hakim bir arkadaşım, gazeteci arkadaşım, onun yolladığı bir mesaj. Diyor ki, ısrarla Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bahsediyorsun. Emin ol, şu dakika itibariyle bıraksalar kaçıp gidecek. Şu dakika itibariyle. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminin ekonomide ne yarattığını gördükleri için şu anda sıkıyorlar. Gidemiyor. Yoksa o da farkında kimsenin kendisini sallamadığını. Tamam işte ben de onu söyleyeyim. Ben de farkındayım. Kimseye faydası yok diye ilk yayını o yüzden yaptık. Hakikaten Sağlık Bakanı'nın var mı kimseye faydası? Kendine faydası yok adamın. Yazık, günah. Bak ilk yayını da söyledim. Ya aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz, Allah cümlemizinkini bağışlasın. Var, sevdikleriniz var. Yarın bir gün onlar bu görüntüyü görmeyecek mi? Gözünüzdeki o hani yaşarmayı, sesinizin titremesini görmeyecek mi? Ve şunu sormayacak mı? Ya bunu niye yaptın sen ya? Değer miydi? Gerçekten değer miydi? Bu kadar rezil olmaya değer miydi? Milli Eğitim Bakanı'na o aşı görüntüsünü gördükten sonra insanlar sormayacak mı? Ya ölen öğretmenlerin kanı eline bulaşmış durumda. Değer mi gerçekten ya? Hakikaten değer mi bunları yaşadığına? Ama bu öyle bir ortaklık ki öyle kendi rızanla ayrılamıyorsun. Mümkün değil, öyle bir şey olamaz. Yani nasıl getirildiysen öyle götürüleceksin. Bu kadar. Onun dışında bir şey olabilir mi? Vallahi hiçbir şey olmaz. Hiç bir cacık olmaz. Burada bir de hemen yeri gelmişken bir özür paylaşayım. Çok doğru bir eleştiri, son derece doğru bir eleştiri. Sağ olsun uyardığı için de çok teşekkür ediyorum. Bu arada Orhan Pamuk'la ilgili çok şey yazmışsınız. Ya değmez ya, vallahi değmez. Ciddi söylüyorum. Yani T24'de verdiği röportajı paylaşanlar olmuş. Ben sosyal meselelere çok eğiliyorum falan diye. Bence çok saçma. Gerçekten çok saçma. Murat Şahin Öcal, çok teşekkür ediyorum uyarınız için. Hakikaten böyle düşünmemiştim. Yani öyle bir niyetim yok, anlamışsınız gerçi ama. Lütfen dinleyin. İkinci defa Mehmet Ali Kılıçbay'ı sağcı olarak anıyorsunuz. Kılıçbay solcu değildir, tamam, ama sağcı nitelemesini Türkiye vasatının içini doldurduğu genel geçer kültürel değerlerin müdafisi de değildir. O da arkadaşı merhum İshaya Üşür. Nurlar içinde yatsın. Ortodoks Marksist'ti. Evet, İshaya Hoca öyleydi. Bazen ona takılmak için şakayı uzattığı olurdu ama onu sağcı olarak tarif ettiğinizde bugünün sağ cenahından yükselen kötü kokunun hocamın üzerine geldiğini düşünerek, belki de yersiz bir hassasiyetle itiraz etme ihtiyacıyla doluyorum. Hiç yersiz değil. Çok haklı itirazınız. Düşünmem lazımdı bunu. Özür dilerim. Bir dönem asistanlığını yaptığım Kılıçbay'ın gölgesinde olmam sayesinde doktora tezimi Ergün Türkcan'la yazma şansını yakalamıştım. Biraz da vefa duygusuyla zamanınızı aldım. Yeniden anmak gerekirse belki sağcı demektense liberal demeyi tercih edebilirsiniz belki. Her durumda yayınlarınızı takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Konuyu dinleyicilerle paylaşmanız onlar açısından zaman israfı olabilir. Ben sadece size iletmek istedim ama gerekli göreceksiniz. Adımı kullanmanız sorun değildir. Selam ve saygılar. Murat Şahin Hocam. Çok teşekkür ediyorum Murat Hocam uyardığınız için. Düşünmem lazımdı. Mevzuyu bilmeyenler için söyleyeyim. Ben burada çok sık kullanıyorum. Benim için gerçekten gösterge sözlerden biridir bu. Hakikaten çok önemli, çok değerli bir söz. Hani bazıları Facebook'a yazıyor ya, öyle değil. Hakikaten hayatı anlatan bir söz. Bu öyle bir ifade ki tarihi değerlendirirken kafamızın neresine oturacağımızı anlatıyor. Mehmet Ali Hoca, Mehmet Ali Kılıçbay benim de çok uzun süre birlikte program yaptığım çok değerli bir tarih hocası. Çok değerli bir adam. Gerçekten çok değerli biri. Ve onun kullandığı söz, tarih kız kardeşimizin namusu değildir sözü tam da bu topraklar için geçerli bir söz. Çünkü biz öyle bakıyoruz. Yani şöyle düşünün. Hani hep anlatılır ya, bizim tarihimiz anlatılırken Sırp Sındığı Savaşı'nda işte Sırplar içtiler, sızdılar, biz de çöktük üzerlerine. Böyle bir savaş değil o. Böyle anlatırsan tarihi yanlış anlatırsın insanlara. Yani İnebahtı'yı, Preveze'yi anlatamazsın. Gerekçesini, yayılmacı politikayı anlatamazsın. Ondan sonra biri çıkar yalan söyler işte. Bizim tarihimizde LGBT yok, yok falan diye kıçından uydurur. Alakası yok. Tarih böyle anlatılmaz. Onun için işte tarihteki hassasiyete tam da Mehmet Ali Hoca gibi yaklaşmak lazım. Benim hatam, yani bugünün sağcı, kusura bakmasınlar, sağcı kokuşmuşluğu içinde asla asla düşünmedim bile hocayı. Hiç öyle bir şey geçmedi ama doğru, bu hassasiyet çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Murat Şahin Hoca'la özür dileme fırsatı verdiği için bana. Yani liberal olarak kullanmaya bile gerek yok. Gerek yok. Gerçekten böyle. Ben anlatırken ne olduğunu o vurgudan kaçınarak anlatmam gerekirdi. Düşünemedim. Çok özür dilerim bu önemli düzeltme için. Sağ olun Murat Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şu özür de dilemişken ya ben size gazeteleri göstereyim ama bir yandan da utanıyorum ya. Vallahi ya şunun nesini göstereceğim diye. Mesela bugün Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Bundan sonraki diyor siyaset stratejisinde önemli bir değişiklik gitti. Kutuplaştırmadan vazgeçiyor, kucaklamaya geçiyor diyor. Ne? Kutuplaştırmadan. Yazdın onu, yazdın. 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Peyami Enişte. Maynur'un küçük bu. Hatırladın? Ha işte o öğretmen olan. 3 yıl oldu o, yazdın onu. Bununla ilgili değil, Kemal Bey'le alakası yok. Yazdın. Ne oldu şimdi, öbürüne de mi yaz dediler? Oho. Yani şimdi ben bu gazetenin nesini göstereyim abisi ya. İnsan utanıyor, gerçekten utanıyor. İnsan utanıyor işte, sıkıntı bu. İnsan olmayan utanmıyor. Yardırıp duruyor sürekli. Gazete Pencere bugün şahane bir birinci sayfayla çıkmış. Şimdi manşet, önce sür manşetten başlayayım. Koca bu görüntüyü unutun mesajı verdi. İlk yayında konuştuk, geçelim. Yani bence kimseye bir faydası yok. Gerçekten yok. Geçelim. İyi ki maskesi var. Başa döndük. Şimdi bu da şöyle bir başlık. Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından başlayan gerginlik ikinci haftada yatışmadı. Dolar Kasım seviyelerine geri geldi. 8 lira 45 kuruşu gördü. Kasım'dan tek fark, ilk yayında size söylemiştim ya, onlar da aynı yerden görmüş. Kasım'daki faiz %10.25'ti. Bugün %19. Yani biz iki katı öpülerek dövizdeki makasın açılmasına da şahit olduk. Bu ekonomik anlamda ne demek biliyor musun? Ya kusura bakma, başka türlü anlatamayacağım. Hunharca ve defalarca öpüldün demek. Hem faiz yükseliyor hem dövizdeki o makas açılıyor. Dövizin fiyatı yükseliyor yani. Şu dakika itibariyle hemen bakalım, hemen görelim bir. Ne olmuş, dakika ve skor alalım bir. Adana 5 Ocak stadında bağlandık. Şu anda 8.31'den gidiyor yeşil olan. O bir kisi 9.80. Bakın size söylüyorum. Bir sürü insan size hikaye anlatacak. Yani şimdi diyecek ki işte Asya piyasalarında bilmem ne dalgalanması oldu. Öbürü kıçından uyduracak. Meksika'dan gelen buğdayda sıkıntı var. Gemiler Süveyş'te sıkışmıştı ya. İşte onlar çıkamadığı için buğday fiyatlarına çıktı. O da adeta ters mıknatıslanma yaparak falan diye böyle kıçından uydurarak bir şey anlatacak. Alakası yok. Şu yaşanan var ya, tamamen ekonomi yönetiminin beceriksizliğinden yaşanıyor. Bu kadar net. İnsanların artık güveni falan kalmadı. Niye? Merkez Bankası'nın başkanından sonra başkan yardımcısı da çekildi ve alındı. Yerine yenisi oturtuldu. Gerekçesi yok. Gerekçesi ne? Yok. Yani bir şeyi yapabiliyor olmanız, yapmanız gerektiğini anlatmamalı. Anlatabiliyor muyum? Yani görevden aldım. Neden? Alabiliyorum çünkü. Güzel. Ama sonrası 8.31 diyorum. Şimdi yayın arasında çok sayıda mesaj gelmiş. İnsanlar diyorlar ki döviz konuşacağız büyük ihtimalle. Ama 8.45'e yükselmesini, hatta biri 8.50 yazmış. Ben görmedim ama oraya yükselmesine rağmen bugün 8.25'e döndü. Bu dövizde gevşeme midir? Yok. Artık bunu anla. Bak, bunun adı kiri silkeleme. Şimdi 8.25'in üstüne çıkıyor ya. O arada herkes ne diyor? Allah, dolar almamız lazım. Bozdur bozdur bozdur. Ben neyi bozdur? Yok bir şey. Sat sat. Donu paçayı sat. Neyse alalım. Sen o arada çıkıyorsun ya 8.40'dan, 8.46'dan alıyorsun. Ha, o arada işte sana o dövizi çakan arkadaşlar bırakıyor. Gevşetiyorlar mevzuyu. Düşüyor, sonra tekrar topluyor insanlar. Çünkü sen hani diyelim ki dişinden, tırnağından, çocuğun rızkından arttırdın. 100 dolar aldın. O öyle almıyor. O milyonla ifade edilen düzeyde alıyor. Dolayısıyla hep beraber seni öpüyor herkes. Anladın? Küçük yatırımcı. Ya bu çete böyle çalışıyor. Mekanizma böyle çalışıyor. Bizde bir de düşün yani. Borsada oynamak diye bir tabir var. Her duyduğumda kanım çekiliyor benim. Gerçekten kanım çekiliyor. Buna rağmen insanlar ben anlıyorum ya, ben yapıyorum falan diyor. Borsada oynamak ya. Ya bir insan evladı nasıl söyler bunu? Borsada oynamak. Neden oynuyorsun? Oynuyorum ben ya. Ama normalde burası dar. Borsada oynuyoruz. Geniş geniş. Of, bina çok yüksek. Acayip güzel. Ferah. Yani bir yandan da şey var. Havalandırması var. Çok güzel insanlar. Okumuş yazmış herkes. Borsada oynuyoruz biz. Yayın arasında bir şey paylaştım. Bir görüntü. Julia Graner. Bir Alman. Türkçeyi nasıl öğrendiğini, Türkçe'de kendisinin çok dikkatini çeken ifadeleri çok güzel anlatıyor. Yani gerçekten pırlanta gibi bir Türkçe konuşuyor. Görün, Twitter'dan görün mesela. Ona sorsanız eminim yani borsada oynamak deniyor. Neden sence oynamak deniyor diye kilitlenir kalır garibim. Ama biz de öyle. Borsada oynuyoruz biz. İşte sen oynuyorsun, biri geliyor. Hadi lan oturmaya mı geldik diye seni çekiyor. Ayakta oynarken sen tam Adana 3 ayağı nerede geçeriz diye düşünürken hop aşağıdan çekiyor. Tumanı sıyırıyor ve gidiyor. Geçmiş olsun. Sen sadece serinlik hissediyorsun. Lan piste kalkınca bir ferahlık geldi diye düşünüyorsun. Ondan değil, alt taraf boşalıyor arada. Bilen oynatıyor seni. Devam edelim. Vallahi utanıyorum. Çok özür dilerim. Ben yapmadım ama yani insan gerçekten sıkılıyor ya bakarken. Enflasyonun üstünde faiz garantisi verdi. Şimdi iki haberi size üst üste okuyacağım. Gazete Pencere çok güzel kullanmış bu iki haberi. Gerçekten şahane oturtmuş. Önceki gün faizin hemen düşürüleceği yönündeki beklentinin doğru olmadığını belirten Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, yeni açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz dedi. Neden? Piyasalar öpe öpe dedirtiyor çünkü bunu. Biz ne konuştuk burada 3 senedir? Faiz yüksek. Benim şahsım faizle arası hoş değil. Bana ne senin faizle aran hoş değilse. Görüşme o zaman. Bir yerde oturma. Faizi gördüğünde kalk git, elini sıkma, merhaba deme. Ama ekonomi böyle bir şey değil. Benim faizle başım hoş değil denebilecek bir şey değil. Anca bir cahil söyleyebilir bunu. Ama bak, bu silahı ekonomide kullanılabilecek bir enstrümanı yok etti Merkez Bankası. Birinci ve ikinci Murat devrinde. İçine etti ve bıraktı şu anda. Şu saatten itibaren, bak bu saatten itibaren faiz bir işe yarar mı? Vallahi sadece o makası oynatır. Yani faizin olumlu bir etkisi uzun vadede olmaz. Anlık yaşanabilir. Doları 8.40'dan alır, 8.28'e indirir mesela. Doğrudur. Ertesi gün depar. Çünkü insanlar gördü artık bak. Piyasaya sen elini açık ettin. 128 milyar doları gömdün dövizle oynayacağım diye. Dövizin değerini yükseltmeyeceğim diye. Niye? Ekonomiden zerre kadar anlamayan Maliye ve Hazine Bakanım vardı. 8 Kasım'dan beri arazi. Onun elinde çarçur ettim parayı, gitti. Piyasa bunu görmedi mi? Artık satacak paran yok. Bunu biliyor. Kamu bankaları eliyle bozdurabileceğin döviz miktarı artık iyice daraldı. Çünkü kamu bankası da bir süre sonra görev zararı olarak yöneticilerine patlayacak o. Gerizekalı mı adamlar? Bilmiyorlar mı bunu? Oğlum döndürüp çevirip bizde patlayacak sonuçta bu. Onu biliyor. Faiz yükseltemiyorsun. Çünkü bunu faizi yükselttiğin zaman sen ne diyorsun insanlara? Bak yatırım yapacaksan döviz alma. Mevduata dön. Peki mevduata dönelim. Ben TL olarak mevduata dönmeye razı mıyım? Valla döviz tevdiat hesaplarındaki yükselişe bakacak olursanız vatandaş tercihini yapmış zaten. 100 doları bile varsa onu bozdurup TL olarak girmemiş. 100 dolarına döviz tevdiat hesabı açmış. DTL'lerin yükselişinden bu görülüyor. Salak değil kimse. Sen şimdi serbest piyasa ekonomisi uyguluyorum diyorsun. Yani bunun anlamı ne? Öz Türkçesi şu. İnsanlar serbest piyasa ekonomisinde yatırımlarına nasıl yön vereceklerine kendileri karar verir. Sen etkileyemezsin. Faiz o zaman bir sarmalı haline gelmiyor mu? Sen yükseltiyorsun. Ama döviz üzerinden insanlar hala mevduat oluşturmaya çalışıyor birikimlerine. Senin yükselttiğin faiz hem gecelik borçlanma faizini yükseltiyor. Yani Merkez Bankası üzerinden bankaların aldığı faizi. Dolayısıyla ne oluyor? Kredi faizleri yükseliyor. Kredi faizi yükseldiğinde ne oluyor? Aç insanlar var. Onlar para almaya çalışıyorlar bankalardan. Çok basit. Yani paranız yok. Kredi kartı ödeyecek insanlar ve 10 bin lira para çekmeye çalışıyor. 10 bin lira için ödediği faiz miktarı da yükseliyor bununla birlikte. Çektiği zaman ancak bunu ödeyebilmek için varını yoğunu buna sağladığı zaman ne oluyor? Tüketim düşüyor. Tüketimin düşmesi demek, üretimin açıkta kalması demek. Yani üretilecek mal miktarı düşecek bir süre sonra. Zaten üretim maliyeti yükseldi. Hani hep konuştuğumuz o üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makas var ya. ÜFE çok yüksek. TÜFE ile tüketici fiyatları arasındaki o makas açıldığı sürece bu insanların, üreticilerin aynı zamanda size yansıtacağı maliyet var daha demek. Hatırlıyor musunuz 2 yıldır anlattığım hikaye? O da büyüyor işte. Bu ekonominin bir sarmal içine girmesi demek. Anlaşılmayan bir şey var mı bilmiyorum. Çok basit. Sen bunu yaptığında iş dünyası dün ilk kez bağırdı. Anlamaya çalışıyoruz. Lütfen dikkat. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Merkez Bankası'nda yapılan değişiklikleri ve alınan kararları eleştirdi. Ortalığın toz duman olduğu durumlarda karar nasıl alınır sorusunu soran Özilhan, hepimiz son aylarda ard arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz dedi. Tebrik ediyorum Tuncay Bey. Şahane. Anlayabildiniz mi? Vallahi haddim olmadan ben ekonomistim ben anlamadım. Valla anlarsanız TÜSİAD bir heyet oluşturup yurt çapında mesela konferanslar düzenleyerek anlatabilir mi bunu rica etsem? Ya benim gibi kara cahilleri anlatırsanız ben çok mutlu olurum. Anlamadım hiç bok. Vallahi anlamadım. Bak zerre kadar anlamadım. İlk kez ses yükseltiyor. Neden? Biz bu yayında öngördük bunu. Ya sıkıştı kardeşim bak. Şuraya geldiği anda bağırmak dışında çaren yok. Yok ya. İş adamı da olsan, İşçi de olsan, emekli de olsan, memur da, esnaf da ne olursan ol, işsiz ol. Buraya geldiği andan itibaren bunun siyasetle alakası yok. Hep konuştuğumuz hikaye, ekonomi böyle yürütüyor işte. Hele başında bir cahil varsa, kara cahil varsa işte duvara tosluyorsun. Bu kadar net. Bunu görmek için çok zeki olmaya falan da gerek yok. Neyse. Gazetelerin kalanlarına bakalım. Vardır elbet bir şey. Cumhuriyet o koltukta oturamaz manşetiyle çıkmış bugün. Bilin bakalım kim için kurmuş bu cümleyi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Montrö'nün önemini bilmiyor dedi. Şentop'u böyle eleştirdi. Eleştirdi işte. Böyle bir şey olabilir mi ya? Peki Mustafa Şentop meclis başkanı bunun üzerine ne yaptı? Ben yani gerçekten bunu yediremem kendime. Ben ayrılıyorum kardeşim. Böyle bir şey mi oldu? Yok. Ya böyle muhalefet mi olur ya? Ne peki? Meclis başkanı meclisin mehabetine eski söyleyişle meclisin mehabetine uygun davranmıyor. Yaptırımın ne? Ne yapacaksın? Mesela başkanlık divanından mı çekiliyorsun mecliste? Grup başkan vekillerini, grubunu meclise sokmuyor musun? Nedir? Ne yapıyorsun? Artık o koltukta oturamaz. Evet, boşaltalım koltuğu. Buyurun, buyurun boşal. Eve uzatmayalım, boşaltalım koltuğu. Şahane muhalefet ya. Valla ev yapımı, şahane. Hani sirkelenmesi için fırsat verilmiş, kendi kendine bakteri oluşumu tamamlanmış, el değmeden üretilmiş şahane muhalefet ya. Bak bunu söylüyorsun mesela, mis. Ama öte yandan artık o kadar yaptırımın yok ki, o kadar sallamıyor ki kimse seni. Bak şimdi bir şey göstereceğim size. Yayının arasında ben de aynı şeyi paylaştım, retweet ederek, yani sosyal medya üzerinden diyorum ya, takip edin orada, çünkü tartışma başka bir yerden geçiyor. Sevgili Ayşen Şahin, biliyorsunuz gazeteci, yazar arkadaşım benim. Ayşen bir şey paylaştı. Fatma Betül Sayan Kaya, hani bir seferde söyledin söylemedin geçmiş olsun insan var ya, Fatma Betül Sayan Kaya. İfade özgürlüğünden dem vuran, bu konudan her zaman mağduriyet devşiren CHP, en küçük bir eleştiriye tahammül edemeyen zavallı bir vesayet odağıdır. Gencecik bir insanın gayet makul bir eleştirisinden şikayetçi olmasının başka türlü izahı olmaz denilerek, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Esin Kübra'nın eleştirel bir tweetine şikayetçi olduğu için ifadeye çağrılan bu hanımefendiye sahip çıkmış, Özgür Özel'i şikayet ediyor. Şimdi Ayşen paylaşmasa vallahi benim haberim olmayacak. Fatma Betül Sayan Kaya'yı takip etmiyorum. İsmi çünkü rahatsız ediyor beni. Vallahi ismi rahatsız ediyor sadece. Dört parçalı. Ayşen de haklı olarak demiş ki, ya bu arada hani CNN Türkiye çıkan çim adam var ya, hukukçu yazıyor. Niye? Hukuk fakültesi bitirmiş. Yaz o zaman alttan. Oh falan. Özgür Özel genç kardeşimiz Esin Kübra hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Hani gençleri anlamak, gençleri anlamak değil, gençleri anlamak, o Türkçe de bilmiyorsun. Nerede ifade özgürlüğü, her şeyleri yalan. Şimdi merak ediyorsunuz değil mi? Allah Allah, ifade özgürlüğü ne ki lan acaba? Yazdığı tweet'i okuyorum size. Sayın Fahrettin Altun başkanımız atanmış değil, Türk milletine adanmış mükemmel bir adamdır. Haddini bilmesi gereken biri varsa İyi Parti'ye satılmış olan Özgür Özel'in ta kendisidir. Nitekim adanmışlık satılmışlıktan eftaldir. Biden'ın özel köpeği diye de altına şey açmış hashtag. Bakın şimdi Ayşen çok doğru bir yere temas ediyor. Diyor ki son görselde davaya ilişkin o en küçük eleştiriyi görüyorsunuz. Davayı takip edelim. Buna hakaret cezası çıkmazsa aynı cümlede özneyi değiştirir, buradan yürürüz. Haksız mı? Ben Fatma Betül Sayan Kaya'ya bunu söylerim. Kendini hukukçu zanneden bu tipe çim adama söylerim bunu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün grup başkan vekillerini hep birlikte söyleyebiliriz bunu. Gerçekten. Hep birlikte. Eğer buna karar çıkmazsa. Neden? Ya sen eleştiriden bahsediyorsun. Alenen Biden'ın satılmış köpeği diye not düşmüşsün. Satılmışlıkla suçluyorsun. Ama kendinle ilgili ağzını açtırmıyorsun insanları. Ya bu ülkede iki tane emekli insan bir bankta oturup İzmir'de konuşurken Cumhurbaşkanı'nın hakaretten gözaltına alındı. İzmir'deki bir kız çocuğu İstanbul'dan giden ekiplerce gözaltına alınıp getirildi. Süründürüldü. Boğaziçi eylemlerine destek tweet'i attığı için. Sadece destek tweet'i attığı için. Utanmazlık böyle bir şey. Siyasal İslamcı utanmazlığı, omurgasızlığı böyle bir şey işte. Ama Ayşen'e çok katılıyorum. Eline koluna aklına sağlık. Hakikaten bu davayı takip etmek lazım. Eğer çıkmazsa hakaret, toplu olarak yapalım. Ciddi söylüyorum bak. Toplu olarak AKP'nin grup başkan vekillerine, bakanına, çakanına. Çünkü onu savunuyor Fatma Betül Sayan Kaya. Benim görüşüm bu değil ki. Ben kimseye söylemedim bunu bugüne kadar. Ama demek ki söylenebiliyormuş. Bak ne diyor Fatma Betül Sayan Kaya? En küçük bir eleştiriye tahammül edemeyen zavallı bir vesayet odağıdır. Niye? Biden'ın satılmış köpeği demek Özgür Özel'e, serbest olsun istiyor. O zaman denebiliyor arkadaş. Nasıl ki hani bu kongreler konusunu gündemde tutmanın kimseye bir faydası yok deniyor. Tamam, yapalım o zaman. Kongreler konusunu gündemde tutmayalım. Buradan yürüyelim. Çok güzel. Gerçekten çok doğru bir yere temas etmiş Ayşen. Ben de bu davanın takipçisiyim. Özgür Özel'den de yayını arada izlediğini biliyorum. Yardımcıları falan da, danışmanları da izliyor. Çok önemli. Lütfen bu davayı takip edin. Burada çıkacak kararı herkesle, tam da Ayşe'nin yazdığı o başlıklarla, o fotoğraflarla, o görsellerle paylaşın. Paylaşın ki bilelim ve kullanalım. Dibine kadar. Demokrasi bu değil mi kardeşim? Herkes için geçerli demiyor muydun? Tamam, bundan sonra böyle. Demokrasi böyle. Bak nasıl kullanılıyor. Vallahi övünmek gibi olmasın, o Alman hanımefendi gibi değil. Ben bu dili biraz bilirim. Vallahi biraz bilirim. Eğitmenlik yapmışlığım da vardır. Bak nasıl kullanılıyor, ben sana göstereyim. Ondan sonrasını konuşalım. Diyorsun ya, en küçük bir eleştiri. Bak ben sana en küçük eleştiriyi nasıl gösteriyorum. Bundan sonrasını görelim arkadaşım. Hep beraber konuşalım. Şimdi Cumhuriyet böyle vurgun tramvayı yargıya takıldı diye bir haber var. Metgün'ün patronuna giden ihale hukuksuzluk nedeniyle iptal edildi. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı milyarlık ihalelerle tanınan Metgün'ün patronu Metin Güneş'e ait Eze İnşaat'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığı ihale yargıdan döndü. Mahkeme şirketin 284 milyon lira bedelle aldığı Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı ihalesini hukuka uygun bulmadı. Bak, demek ki bir yerden çıkılabiliyor. Görelim. Bir haber, ben bu haberi sadece Cumhuriyet'te gördüm. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na AKP'li atandı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına 2014'te AKP'den Safranbolu Belediye Başkan aday adayı olan Durmuş Eli Keskin Kılıç atandı. Keskin Kılıç'ın geçmişte FETÖ elebaşı Gülen'e hoca dediği paylaşımı dikkat çekti. Şaşırdık mı? Efendim? Bence de öyle. Buyurun devam edelim. Boks. Sabah gazetesine bakalım. İşte bak. Sözünde durdu, hiç temel atmadı. Ekrem İmamoğlu'na çakma haberi. İmamoğlu'nun icraat karşılığıyla 21 ayda her şey berbat oldu. Temel attırmadı, hastaneye yol yaptırmadı, çöp dağlarını yükseltti, trafiği kilitledi, zam üstüne zam yaptı. Hepsi bunların tartışılsın. Bilmiyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne oluyor. Ama mesela şunu da tartışalım. Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar yönetiminde olan bütün mal varlığı takır takır uyduruktan yani ipe dizilecek vakıflara devredildi. Ve bu devir işlemleri sadece AKP'li ve MHP'li il belediye meclisi üyelerinin oylarıyla yapıldı. Hepsi bunu unutmayın. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürşat Ayvatoğlu denen ikinci ifadesi de ortaya çıktı. İfadeyi gördünüz mü bilmiyorum. Bir Gün Gazetesi yayınladı ifadeyi. Ya çok acayip bir ifade. Utanmaz, haysiyetsiz diyor ki, ben diyor 1,5 yıldır kullanıyorum diyor bu uyuşturucu. Ama diyor hiç kimseye satmadım diyor. Bak hacı, senin ipi çektiler. Senin bilet kesildi. Hiç direnme bu saatten sonra. Ev hapsi falan yırttım diye zannediyorsun. Yani burada kelle verilmesi gerekiyor ve kim gitsin denildiğinde en zayıf halka bile değilsin sen. Seni doğradılar, geçmiş olsun. Çünkü İçişleri Bakanı ne dedi? Biz dedi sattığına dair bulgulara ulaştık. Geçmiş olsun. Kutu kutu reçel, bunların alayı sizin evin önünden geçer. Ev hapsindesin ya, görürsün geçerken. Ama herif bunu söylerken öyle şeyler anlattı ki, ben gramını 500 liraya alıyordum. İşte o sefer pudra şekeri çekmemiştik. Hala zorluyor ya. Hala zorluyor hayatı. Ve bu insanlar bir tane, üç tane, beş tane değil. Ve bunlarla ilgili haber yapılmıyor burada. Ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tarz insanlar nasıl oluyor da partilerin içinde yükseliyor? Gelin bir araştırma komisyonuyla buna bakalım önergesi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi. AKP'lilerin ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi. Anladık. Kendi elleriyle o kadar çok kullanılabilecek malzeme veriyorlar ki. Çünkü patladı iktidar, artık gidebileceği bir yer yok. Niye? Ekonomi patladı kardeşim. Bütün sıkıntı bu. Diğeri olur ya. Diğeri olur, o önemli değil. Siyaset bozulur, düzelir. Böyledir zaten tarzı. Ama ekonomi, hele anlamayan, zerre kadar anlamayan bir yönetim varsa ekonomiden, geçmiş olsun. Bak mesela burada Merkez Bankası'nın başkanının, yeni başkanının ağzından şu ifade kullanılmış. Enflasyonu %5'e indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. He, sıkı tut onu, sıkı tut. 5 değil mi? Sıkı tut onu. Sen de bak, sana güveniyoruz ha. Ben tutmuyorum. Sıkı sıkı tut onu. Sözcünün bugünkü manşeti, dokunursan merkeze rezil eder herkesi. İşte ben ondan sonra diyorum ki ben Sözcü kafasını anlamıyorum. Sonra siz diyorsunuz ki içinizden bazıları, ama haksızlık ediyorsunuz. Türkiye 70'lere benzer bir süreçten geçiyor. Sayın Başçı'nın haberi Patronlar Kulübü'nden ekonomi yönetimine ver yansın. Bugünle 1970'ler arasında ciddi paralellikler var. Değer kaybımız aynen sürüyor. Tabii şimdi 70'ler açısından bakıldığında, değerlendirildiğinde neden? 1970'lerin sonunda TÜSİAD aracılığıyla yayınlanan bir ilanla artık iktidar çok ağır eleştirilmiş ve hani seçim çağrısı oradan yapılmıştı da. O hatırlatılıyor. O yüzden bakın bugün göreceksiniz. Mesela buna yönelik çok ağır bir eleştiri gelecek. Artık Ömer Çelik mi yapar, Mahir Ünal'a mı yaptırırlar? Biri yapacak ama. Ama çok ağır. Haddinizi biline getirecekler yani. Artık 1970'lerin koşulları yok. Hükümete parmak sallama günleri geride kaldı gibi. Cümleyi not edin bir yere. Bak bunları duyacaksınız bugün. Bugün 31 Mart 2021, ve bugün bunu yaşayacağız. AKP'yi böyle kullanıyorlar. AKP'li isimlerle fotoğraf çektirip nüfus ticareti yapıyorlar. Zenginlik görüntülerini paylaşıp akçeli işlerle uğraşıyorlar. Kim? Var yani dar giyinenler, paça boyu diz kapağının hemen altında olan tipler, tuhaf böyle nargile çeken. Acayip ben nefes alamıyorum, o kadar dar giyinmiş. Onlar. Çağırıp 1 milyar liralık ihale verdiler. Yine iktidara yakın bilindik şirkete gitti. Kim o? Beşin biri. Antalya Şehir Hastanesi ihalesi rekabete kapalı olan pazarlık usulüyle Colin İnşaat ve Nesma Yapı firmalarına verildi. İşin bedeli yaklaşık 1 milyar lira. Oh, Comolokko. Gitti. Geçmiş olsun. 1 milyar daha. Kızın dayısından 1 milyar. Bir Gün gazetesine bakalım. Vakaları patlatan işte bu arsızlığınız. Çok güzel girmiş Bir Gün topa. Plansız, programsız normalleşme sadece bir ayda ülkeyi uçurumun kıyısına getirdi. Ders çıkarmayan iktidar anlık kararlarla hala günü kurtarma peşinde. Salgınla böyle mücadele edilemez. Tek çıkış yolu diğer ülkelerdeki gibi tam kapanma. Bununla birlikte her kesime ayrıcalıksız destek sağlanmalı. Şimdi şeyi görüyor musunuz? Mesela dün hani burada Norveçlilerle ilgili konuşmuştuk ya. Alyanak çok rahatsız olmuş. En kara günümüz Türklerden üç yedik falan diye. Ben de derdinin kıymetini bil demiştim. Almanya'da da şöyle bir tartışma. Yayın Almanya'dan izleyenler de izleyiciler de doğrulayacaktır. Almanya Başbakanı Şansölye, öyle deyince bizimkini daha çok hoşuna gidiyor. Merkel var ya bizi çok kıskanan. Merkel özellikle kapanma kararı üzerinde dururken federal hükümetlerin başbakanları kendisini çok sallamamışlar. Adamların böyle bir derdi var ya. Yani en başbakan diyor ki kapanın. Kapanın, tedbirleri alın, kapanın. Öbürküler diyor ki yok, gerek yok. Bize bak bir de. Esnaf bitmiş, gerçekten bitmiş. Adamlarla John Benjamin geçer gibi. Diyorlar ki paket servisin açık kalsın. Ramazan'da kapalısın. Cumartesi pazar yok. Para da vermem. Ne bakıyor sen ya, bana ne ya deniyor. Almanlar bizi, ya bunlar bizi niye kıskanıyor? Hakikaten mi kafası çalışmıyor bunların ya? Ekonomi yönetimine patronlar bile tepkili. En doğru başlığı TÜSİAD'ın çıkışıyla ilgili Bir Gün gazetesi atmış. Patronlar bile. Hepimiz son aylarda arka arkaya gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz. Ortalığın toz duman olduğu, yetki ve sorumlulukların sınırlarının bulanıklaştığı durumlarda kararlar nasıl alınır? Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz. Bakın bir de değerlendirme yapılmış. Son 11 günde dolar karşısında Türk lirasının toplam değer kaybı %13,5. Ne demek bu? Hani dolar karşısında. Şimdi duyuyorsun bu cümleyi. Ben söyledim. Kafana çarptı ve dedin ki %13,5 Türk lirası karşısında, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybı ne demek? Bak net bir şekilde sen ithalata dayalı yaşayan bir ülkede olduğun için, hepimiz aynı ülkede olduğumuz için %13,5 kemiksiz fakirleştik. Kemiksiz, sıyrılmış haliyle. İşin bonfilesi gitti. Gitti kardeşim. Gitti. Böyle bakacağız hep beraber. Niye? Çünkü öyle. Çünkü öyle, başka söylenebilecek bir şey yok. Hep beraber böyle mal gibi bakacağız. Türk lirasının değeri düştü. Bana zararı ne? Vallahi sana zararı şu, Gülyüzüm. Hiç oynamadan bak. Hiçbir şey yapmadan. Cebindeki paranın değeri düştü. Hiçbir şey yapmadan. Alım gücün düştü. Hani artık marketle bakkalla selamlaşman 100 lira ya. Merhaba merhaba bu kadar 100 lira. Daha ucuzuna çıkabilen var mı? Mahalle bakkalından, marketten 100 liranın altında çıkabilen. Hiçbir şey almadan. Tek poşet zorlanmadan. Bak taşırken zorlanmayacaksın. Yani market alışverişini yapacaksın, belini incitmeyecek. Öyle karınca gibi düşün bunu. 100 liranın altında çıkabilen var mı içinizde? Ama işte öyle baktığın zaman ondan 27 tane sadece alabiliyor, doldurabiliyor bir asgari ücretli. Hepsi bu. Tamamı bu. Kemiksiz hali bu. Ve dün %13,5 daha fakirleşti. Bütün ülke. Ha işte bak Haydar Bey'in söylediği hikaye. Şimdi oraya geliyoruz. Yalaka medya ne işe yarar? İşte tam bu noktada. Karşında oturur geyiğin teki. Der ki maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Dolarla mı krediniz var? Kredi borcunuz var? Der. Sen de yaparsın. Ama %13,5 daha fakirleşirsin. Yalaka medya bu işine yarar işte. Sonra o yalaka medyanın en yalakalarını işte başa getirirsin. Genel yayın yönetmeni falan yaparsın. Şuurunu yitirir insanlar. Dünkü şeyden sonra sevgili Kaan Sezyum da paylaşmış. Senin yüzünden ben de okudum yazıyı. Kafam yandı diye. Dün mesela bak ben o arada o ayrıntıyı kaçırmışım Ergün Diler'de. Vitesi daha yükseğe koymak yazmış. Ne yapmak? Vitesi daha yükseğe koymak. Vites nasıl konuyor ki? Kafa ne kadar yırtıldıysa artık. Ben yani Titanik'te koptum zaten orada. Dasso ailesinde. Bittim bugün de yazının devamını yazmış ama merak etmeyin ellemeyeceğim. Gerçekten hiç bulaşmayacağız ona. Girmeyeceğiz. Ama Kaan da yazmış. Kafayı yaktım ben diye. Senin yüzünden. Vallahi ben sabah 7'de yaktım. Dün sadece yarımşar kilo olarak iki çeşit peynir ve tavuk aldım. 120 lira tuttu. Şaziye Hanım, Şaziye Ceylan yazmış. Ya ben kardeşim sonuçta ben de burada bir ev burası gördüğünüz ya. Biz 3 kişilik bir aileyiz ve yani market alışı çok basit market alışverişinden bahsediyorum. Yani gerçekten merhaba merhaba o kadar. Ve ben yaşadığım semtte pek çok insanın da alışveriş yaptığı bizim mahallemizin kendi marketinden alışveriş yapıyorum gerçekten. Hani bakkalın büyüğü. Ama yıllardır aynı yerden alışveriş yapıyorum. 20 senedir. Yani bu ondan kaynaklanan, onun kötülüğünden kaynaklanan bir şey falan değil. 100 lira. Merhabalaştığın anda 100 lira tutuyor şu anda. E nasıl yaşayacak insanlar? Ekonomi patladığında işte Tuncay Özilhan bile bağırmaya başlıyor ondan sonra. Yandım anam diye. E senin yangınla bizimki aynı değil hacı abi. Farklı yerlerden yanıyoruz. Bak Ergün tavuk ciğeri 25 lira diyor. Tavuk ciğeri düşün. Hani bir dönem ben yaşım itibariyle ona yetiştim. Ciddi söylüyorum yani kasaplarda mesela tavuk ciğeri isteyene verilirdi. Köpeği kedisi olana verilirdi. Vallahi bak. Evrensel'in manşeti kesinti başladı, işsizlik sırada. Kısa çalışma ödeneği uygulaması bugün son buluyor. Bitiyor, kapanıyor ama iş yerleri devam ediyor. Niye? Bana ne bok yersen ye. Aynen bu dendi bize. Ben kongreleri bitirdim hacı. Bizim ortak da bitirdi. Ne bok yiyorsanız yiyin. Aşı da yok. Mayıs sonuna kadar. Bas bas kapatma vitrinin önünü. Ayrıl. Ne bok yiyorsan ye. Evet işte halimiz bu. Hali hazırda uygulamadan yararlanan 1 milyon 300 bin işçi işsizlik veya ücretsiz izin tehlikesiyle karşı karşıya. Bak ücretsiz izine çıkardığı zaman seni yandın. Yasal çünkü. Hani hep konuşuyoruz ya bir şeyin yasal olması, hukuki olması, adaletli olması anlamına gelmiyor. Çıkarttın ücretsizini. Ne yer, ne içer, çoluğu çocuğu nasıl yaşar bu insanların? İşte onun için rahatlıkla söylüyorum. Bize söylenen budur. O bakanlar kurulu toplantısının. Biz bitirdik acı kongreleri. Ha, bizim ortak da bitirdi. Ne bok yiyorsanız yiyin. Aşı da yok. Aşı da yok. Konuş Fahri. Yani şuraya kadar kapalı, şurada ıslak iki çift bir çift göz böyle bakıp diyor ki yani bunu gündemde tutmanın bir manası yok, kimseye faydası yok. Mayıs sonuna kadar. Yani işte burada yayın yaptık, bazılarınız bozuldunuz. Aldığım mailleri saklıyorum ben, saklıyorum. Yayından sonra buna bile duyar kasacak millet. Yunus abi hiç yakışmadı falan diyecek diye. Saklıyorum ben o mailleri. Bunun için yaptım o yayını. Aşı bulursak Ekim'e. Gerçekten öyle aşılama politikamız bizim. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani daha pamuk, çok daha Pokemon programlar var. Onlara takılabilirsiniz, onları izleyebilirsiniz. Burada öyle konuşulmayacak. Mayıs sonuna şimdi de. Kaç? 50 milyon. 50, 50 az, 70. 100, 100, 100 iyi. Biz günde 2 milyon aşılamıyor muyuz? Evet. Tamam 50 gün. Bak bunu bile artık şuurunu tamamen yitirmiş durumda. Mayıs sonuna kadar aşıyı tamamladın diyelim. Tamam. Mayıs sonuna kadar tamamladın. Ve Sağlık ordun. Zaten canından bezdi insanlar ama Allah var, sesini çıkartmadan deli gibi çalışıyor hala herkes. Hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. Bilmiyorum yani, ve düşündüğüm zaman gerçekten gözüm doluyor. Mideme ağrı giriyor. Çoluğunu çocuğunu görmeden, anasını babasını sevgilisini görmeden. Bir senedir çalışıyor bu insanlar. Diyelim ki kapattılar kendilerini. Dediler ki kardeş biz yemin ettik, öyle yok. Yapacağız. Günde 2 milyon aşı yaptılar. Tamam. Günde 2 milyon aşı yapıldı. Mayıs'ın sonundan başladık. Haziran ayının içinde. Şimdi araya 28 gün koydun. Temmuz da geçti. Haziran ayı da bitti. Temmuz ayında da ikinci aşılamayı yaptın. Diyelim ki her şey çok yolunda gitti bak. PuriPak tamamladın. 60 milyon insanı, kalan 60 milyonu aşıladın. Herkesin aşısı bitti. Temmuz ayını da yedik. Peki biz arada, bak daha Mart'ın 31'i bugün. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını 4 ayda ölmemeyi nasıl becereceğiz? Bunu söyleyebilecek biri var mı aramızda? Hesap çok basit kardeşim. İlkokulda, hele hani biz ilkokuldayken başka süsleyecek bir şey olmadığı için elimizle çizdiğimiz o aylara ilişkin kağıtları birbirine kartonlardan ekleyerek yaptığımız takvimi bilen herkes bunu anlayacaktır. 4 ay. Nasıl becereceğiz? Ne deniyordu bize? Vallahi ben kongreyi bitirdim. Bu da bitirdi. Farkında değil gerçi bitirdiğinin ama kafa gitti bunun çünkü. Bu da bitirdi. Sen ne bakıyorsun? Bana ne ya? Aşımızı dolduk. Mis. Bunun başka söylemi yok. Gerçekten yok. Kusura bakmayın. Onun için söylüyorum. Aşılama politikamız. Bulursak Ekim'e. Bu kadar. Bulamazsak. Bakacağız artık ya. Aman herkes aşıyla mı doğdu ya? Aynı şeyi düşünüyoruz işte. GZNURL, ya çözemiyorum kusura bakma. Aynı şeyi düşünüyoruz. Bir şey yapmaya aklımdan geçince utanıyorum sağlık çalışanlarından. Vallahi aynı şeyi düşünüyorum. Yemin ediyorum aynı şeyi düşünüyorum. Ya. O görüntü geliyor. Buruş buruş elleri, şurada artık halata dönmüş maske izi. Ya insanda bir parça vicdan olur kardeşim. İnsanda olur ama. Evrensiz ama Yeni Şafak'a bakalım. Ben size hayatı göstereyim bak. Yeni Şafak'ta. Mis. Bambaşka bir dünya var orada. Mesela Sağlık Bakanı'ndan haber. Mutant virüs oranı %75. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında gelinen noktaya ilişkin mutasyon her geçen gün artıyor ve mutasyonun Türkiye'deki oranı %75'e ulaştı. Kimi illerimizde %50 ila 95 arası değişiklik görülüyor. Bu varyantın bulaştırıcılığı çok yüksek dedi. Neye derman oldu? Ben bir değişiklik görmedim. Mesela kongre mi durdurdu bu? Ha bitti kongre. Olsa zaten onu soruyorsun. Ne diyor? Bu konuyu sürekli gündemde tutmanın kimseye faydası olduğunu düşünmüyorum. Çok doğru ya. Çok doğru. Evet. 4 dakikada yetiştiler. Yeni Şafak muhabiri KADES'i test etti. İçişleri Bakanlığı'nın kadınları şiddet ve tacizden korumak için kurduğu KADES uygulaması geçen yıl 10 bine yakın kadının imdadına yetişti. Yeni Şafak muhabiri de KADES'i test için Zeytinburnu'nda butona bastı. Düğme dersen pulların dökülüyor değil mi? Payetlerin iniyor. Şaşırtıcı derecede hızlı olan polisler. Oğlum iyi bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Türkçeden anlamadığınız için. Şaşırtıcı derecede hızlı olan ne demek? Biz bunlardan bunu beklemiyorduk demek. Vallahi polislere anlatın bunu. Sevgili emniyet mensupları size söylüyor. Biz bunlardan beklemiyorduk diyor. Ben demiyorum, o diyor. Türkçe bilmediği için, kafası zerre kadar çalışmadığı için çok normal. 4 dakika sonra müdahale için muhabirimizin yanındaydı. Bu haber niye yapılır? Buyurun. Bu haber niye yapılır? Bu yayının izleyicileri anlamak zorunda. Niye yapıldı bu haber? Ne anlatmaya çalışıyor burada şair? KADES var. Yani KADES varsa o zaman bizim neye ihtiyacımız yok? Evet, aynen öyle. Yani bu konuda bu kadar bas bas bağırmaya gerek yok ki. KADES varmış gibi. 10 binden fazla kadının imdadına yetişti. Ölenler niye biz söyledik o zaman İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye? KADES var ya, bir şey olmaz. Ya utanmazlık böyle bir şey işte. Siyasal İslamcı omurgasızlığı böyle bir şey. Çok doğal bunlar. Hala saçma sapan şeylerden bahsediyor. Bak, Ersin Çelik bir yazı yazmış. Ersin Çelik kim? Hiçbir fikrim yok. Ama Yeni Şafak gazetesinde çok acayip bir yazı yazmış. Gusüllü fosilli dindarlık testini nasıl geçtiler? Bu yayını izleyen dindarlar, samimi dindar olarak kendini adlandıranlar, özellikle siz dikkatli dinleyin. İskender Pala 1983'ten 1998'e kadar süren subaylık anılarında askeri okullara giriş mülakatlarına katılan çocukların nasıl bir dindarlık testine tabi tutulduğunu anlatıyor. Söyle bakalım, fosil nedir, usul nedir, peki gusül nedir? Askeri liseye girmek için fosil ve usulü bilmek, gusülü ise bilmemek gerekiyor. Peki bu girenler nereden geliyor? Darbe girişimini planlayanlar. Bak yanıtı yok bunun. Bu haber niye yapılıyor? Hadi bakalım kafamızı çalıştıralım. Bu aynı zamanda bir medya okuma sözlüğü bu yayın. 6 senedir böyle bir amacım var benim. İlk gününden beri söylüyorum. Bu haber niye yapılıyor? Hangi haberin karşılığında yapılıyor bu? Kafa bu çünkü. Yani gazetecilik değil burada amaç. Burada amaç sahibine yaranmak, takla atabilmek, siftinmek ona. Ancak bunun için yapıyorum. Takkeli amiral bir tanesi. Sadece bu değil ki. Takkeli amiral Başak Hanım'ın söylediği doğru. Ama sadece o değil. Biz günlerdir şöyle bir haber görüyoruz. Herhalde geçen hafta sonundan beri. Bak. Kusura bakmayın adınız böyle söyleyemiyorum. İrtica yasağı kaldırılınca. Sem ADQZL. Adı güzel galiba soyadı. Semra adı güzel mi? Salladım. Hani onlar vardı ya, yeminden, yemin metninden şu çıkartıldı. Askeri kurslardan bu çıkartıldı. Bak onun için yapıyor. Çünkü başkasına uygun değil. Gerçekten. O sadece böyle düşünüyor. Sahibine yaranması gerekiyor. Siftinmesi gerekiyor. Kıçının dibinde olduğunu hissettirmesi gerekiyor. İskender Pala anılarını yazmış. Boşa yazmış vallahi. İskender Pala'nın yazdığını hala okumaya niyetlenen var mı bilmiyorum ama. Bak mesela bunu oku. 8.34.55 şu an itibariyle yeşil olan. Niye? Etrafınızdaki herkese söyleyeyim. Bir sürü çapsız size şunu anlatacak şimdi. Avustralya'da piyasalar açıldıktan sonra günlerken saatlerinde falan böyle eğri oturan abiler ablalar konuşacaklar televizyon ekranında. Hepsine hadi oradan diyeyim. Alakası yok. Bu sadece beceriksizlikten kaynaklanan döviz yükselişi. Gerçekten. Güvenilirliğin yitirilmesinden kaynaklanan. Ve %13,5 daha fakiriz artık biz. Niye? Çünkü ekonomiden anlamıyorlar. Zerre kadar anlamıyor ya. Bak zerre kadar anlamıyor diyorum. Bir ekonomist olarak söylüyorum. Zerre. Benim alanım ekonomi. Hadi be oradan. Hadi be oradan. Bak birinci sınıfı geç. Kalan 3 seneyi ben bitirteceğim. Söz veriyorum. Biri bitir. Biri mikro ekonomiyle ikinci dönemin makrosunu ver. Söz veriyorum. Kalan 6 dönemin bende. Bak ciddi söylüyorum, 6 dönemin bende. Birinci sınıfın birinci döneminde sınıftan kovulma. Bu ne lan? Senin kafan hiç çalışmıyor denilmesin sana. Kalanı bende. Rahat ol. 8.34.55. Niye? Niye ya? Biz ne yaptık kardeşim? Sabahtan akşam bu ülkenin insanları, bizler kötü bir şey mi yaptık? Ne bileyim, uluslararası ekonomiyi zorlayacak bir şey mi? Kendi kanalımızı mı patlattık biz? Gemi mi yan çevirdik? Ne oldu? Üretimimiz mi düştü bizim dünden bugüne? Yok. Bu sadece beceriksizlik. Başka bir anlamı yok. Çok bugün böyle acayip savunacaklar çünkü. Televizyon ekranına çapsız çıkartacaklar. Entropi falan anlatacak. Anlatır. Rahat rahat anlatır. Fuat Bey. Fuat Bey dediğiniz yazıyı okudum. Ben hep söylüyorum yani dışarıda yağmurlu havada çamurda yürümüş olsanız evinize geldiğinizde antreye bulaşmasın diye ayağınızın altına sermeyin diyorum ben onun için. Gazete falan değil o anlattınız. Evet o çapsızın yazdığını okudum. Ananı da al git demekte haksız mıydı diye yazı yazmış bugün. Çok haklısınız. Yani burada yayında paylaşmak değildi derdim ama madem öyle söyleyeyim size, gerçekten anladınız hangi paçavrayı kastettiğimi, onun içinde hangi pisliği kastettiğimi. Aynen böyle bir yazı yazmış. Ananı da al git demekte haksız mıymış? Bunlar gerçekten gerizekalı, kafaları hiç çalışmıyor. Yazının başlığında uzunca bir müddet Tayyip Erdoğan ve yakın çevresi tarafından reddedilen şeyi doğruluyor. Ananı da al git demedim dedi Tayyip Erdoğan. Ben demedim onu dedi. Değil mi? Şimdi bu eleman ne diyor? Ananı da al git demekte haksız mıydı? Dur gitme gitme. Gitme. Gitme kal burada. Yani mesajlar akmıyor diye üzülme. Akıtırız senin mesajı. Sen gel. Hakikaten bunların kafası hiç çalışmıyor. Sıfır. Sıfır zihin, sıfır beyin. Ya burada okumayacağım yazıyı o yüzden. Ez cümle söyleyeceğim oydu. Akşam ahlak dersi. Avrupa ülkeleri birbirlerine bile aşı vermeyi kısıtlayıp gizli aşı stoku yaparken Türkiye ahlaki duruşunu gösterdi. Erdoğan geçebiliriz haberi direkt. Geçebiliriz. Hiç gerek yok. Gerçekten. Seviyesiz ve düşman diliyle konuşuyor. CHP'li Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik seviyesiz sözleriyle siyasi tarihte yeni bir noktayı test etti. Ah, terbiyesiz herifi geçti mi? Terbiyesiz herif. Mesela bununla ilgili ben hiç böyle bir şey görmedim. Bu haberi de okumaya gerek yok. Devam edelim. Akşam gazetesinden ben kusura bakmayın benim kafa da gitti. Akşamdan okuyacak haber arıyorum. Akşamı buldun haberlisini arıyorsun derler adama. Haliyle bulamadık tabii. Devam edelim. Gerek yok. Bakalım. Dur ya şu güzel gazeteye bakalım. Lan vallahi çok çok şık gazete ha. Yemin ediyorum. Manşet. SHA 256 paniği. Hatırlıyor musunuz? Dün yemeksepeti.com'da veriler ele geçirildi, siber saldırı falan diye bunların manşetten bir haber okumuştuk. Sonunda da deniyordu ki bana gelen maili okumuştum size. İşte SH 56, SHA 256 algoritması kırılarak falan diye. O ne lan demiştim ya. Bana niye anlatıyorsun bunu? Bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum ki ben. Kişisel verilerin korunmasını beceremedi kim? Yemek sepeti. Şifreleme sisteminin çalınması ise milyonlarca kişiyi saldırıya açık hale getirdi. Niye yemek sepetine çalışıyorlar? Hadi düşünelim. Nevzat Aydın'ın mesela sosyal medya paylaşımlarıyla sizce alakası var mı bunun? Bence çok var. Çok, fazlasıyla. Haddin hududun ötesinde. Ama paylaşan sonuçta Takvim Gazetesi yani. Böyle bir şey ki. Erkeksen prostat olma diye haber var bugün. Vallahi bak sağlık köşesinde. Erkeksen prostat olma. Hadi olma. Hadi. Hı? Hadi. Olma lan. Erkeksen. Lan geri zekalı. Zaten temel gerekçe o. Ha onu bak onu düşünmedik. Evet ya. Vallahi billahi bak sürmanşette haber var erkeksen prostat olma diye. Bu zihni tanımlayabilmek mümkün değil ya. Bu bir kütle. Var böyle bir şey. Yani bir kütle duruyor böyle. Böyle duruyor. Arada saçma sapan şeyler anlatıyor. Kafa çok yüksek. Kafa çok yükseliyor. Vitesi yükseğe koymaktan bahsetmiş mesela. Vallahi görmedim ben de. Ciddi söylüyorum görmedim. O kadar saçmaydı ki onun arasında onu atlamışım ben. Bugün aynı yazının devamı var. SHA 256 paniği. Nasal değil gerçek. Nasal mı? Ha ya espri yapacaktık onu son anda fark ettik. Aslında sanal değil gerçek olacaktı. Fakat anlattığımız sanayı kırmızıyla yazmışlar. Ben yazan geri zekalı dedim ki oğlum biz ne yapıyoruz margarin reklamı mı? Yok abi NASA yazacaktım ama NASA yazınca da nasal değil oluyor. Yaz dedim ha ha kahkahalar falan öyle bastık birinci sayfayı. NASA altından oluşan asteroide ulaşmak için proje hazırladı. Göktaşının değeri 10 kentilyon dolar. Nasal değil. Anlattığı sanal değil aslında. Ama nasıl olsa gazete yani tamamen devam ettiği için kafada yanık. Hiç sorun değil ya. Nevzat Aydın'la ilgili yemek sepetini satmadım. Evet ama CEO'su şirketin o hala. Çok güzel ya. Süper zekalar. Albert Einstein 160 IQ ile tarihe geçti. Şu anda ondan zeki 13 kişi daha var. Sen? Kim ben? Bu gazeteyi hazırlayan grup. Ha bizde hepimizi topladığında 24 kişiyiz 160 etmiyor. Baktırdık biz daha önce. 4 ile 6 arasında değişiyor bizim. En yüksek 6 var ona artık şey muamelesi yapıyoruz biz. Bizim için ya Stephen Hawking gibi biri o. 6. Çok acayip bir adam. Diğerleri daha çok birbirine bakarak geçiriyor günü. 21 kişi 4 ile 6 arasında toplamımız etmiyor bizim o kadar. Ama gazeteyi hazırlıyoruz. Belli zaten. Turşu dansı. Efendim? E anlattım işte 120. Ha tamam. Şanlıurfa'da bir işçi turşu tankına girdi. Çıplak ayakla dans etti. Görüntüler tepki çekti. Diyorsun. Yapalım dedik ya. Yani boş kalıyor şimdi buralar. Haber konacak yerler. Uydur uydur söyle. Hala zorluyor bak. Fransız milyarder Olivier Dassault şirketini Çinli Huawei ile birleştirdi. Amerika'nın hedefine girdi. Çok zengin Patrick Kellner de aynı yolu seçmişti. İkisi de helikopter kazasında can verdi. Hala zorluyor hayatı. Hala zorluyor. Düşünsene adam ya Titanic anlatıyor. Abdülhamit geliyor Titanic'e. Leonardo DiCaprio. Kadın kimdi? Kate Winslet miydi? Onunla. Hani klasik pozu veriyorlar. Böyle kafayı bir çeviriyor Leonardo. Aa, siyah giymiş bir abi var aşağıda diyor, sakallı. Kafasında porto bir şey. Onun omuzlarında diyor ne var öyle diyor ya, pullar payetler falan. Tanımıyorum ben diyor. Abdülhamit'i görüyor. Olivier Dassault o sırada böyle pata pata pata pata pata pata Titanic'in üzerinden helikopterle uçuyor. Şahane kafa. Sonra içlerinden biri çıkıp diyor ki Faik abi arayın, çok ayıp etti diyor. Ya bunca sene sonra kına diyor. Hiç yakışmadı diyor. Hiç. Yani ayıp diyor, ayıp. Bu kadar senedir diyor beraberiz diyor. Hala diyor kına. Onu da diyor doğru düzgün Hint kınası bile yollamamış. Çakma diyor bu kına diyor. Saçıma bile yakamam ben bunu diyor. Böyle güzel bir gazete. Şimdi bu güzel gazetenin içinde bir abi var biliyorsunuz. Buna mektuplar geliyor. Sağlık açısından. Doktor çünkü kendisi. Doktor Nafiz Karagözoğlu. İsme baksan dersin ki ben hayatımı emanet ederim. Bugün ne fark ettim biliyor musunuz? Nafiz Hoca'nın sosyal medyadaki niki ne biliyor musunuz? Doktor MNK. Doktor Mnık. Mnık. Hocam onu değiştirsek mi? O çünkü farklı anlamda kullanılıyor. Yani biriyle ilgili meneke yazdığın zaman onun anlamı farklı. Doktor mu? Yani o değil. Minik diye mi acaba koydunuz onu? Doktor miniğin kısaltılması mı? Ama görüntü de çok öyle minik gibi değil. Ayrıca kime göre minik, neye göre erken? Yani o da ayrı tartışılır da. Doktor mınık o kötü ya. Değiştirin onu. Yeni fark ettim bak, çok uzun süredir. O MNK başka kullanılıyor çünkü. Hocam ben 25 yaşındayım. Olur. Yeni evliyim. Allah mesut etsin. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde tüm enerjim bitmiş oluyor. Ekmek de yiyorum ama yine de kuvvetlenemiyorum. Ne önerirsiniz? Ziftin pekini. Ekmek de yiyip kuvvetlenemediğine göre, çünkü ekmeği zifte batırıp bir dene. Sıkıntı, kaygı, gerilim gün içinde bizi yıpratır. Ama Norveçli uzmanların bunun için geliştirdiği şahane bir krem var gibi bir şey bekliyorsun değil mi arkasında? Değil. Kafe tipi beslenme. Ne hocam? Kafe tipi. Çok özür dileyerek sorum geldi de. Kafe tipi beslenme ne? Hani Akdeniz tipi beslenme falan. Kafe tipi beslenme bilen var mı içinizde? Ben kafe tipi besleniyorum. Hocam ben onu çok sevmiyorum. Daha çok tesisatçı tipi benimki. Hem çünkü besleniyorsun, bir yandan çatalı da sıyırdığın için serinlik de oluyor. Ben tesisatçı tipi beslenme. Fırfır söyle ya, sorun değil. Herif diyor ki eve gelince ekmek yiyorum diyor. Sen kafe tipi beslenme diyorsun. Kafe tipi beslenme yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Yalandan. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yüklendirir mi? Ya senin konuştuğun Türkçeyi sana öğreteni değil bak, ona öğreteni bulmak lazım asıl. Sorunu kaynağında çözeceksin çünkü. Onun hatası yok. Yani yükün artar şişmanlarsın. Yüklendirmek, Türkçede böyle bir kelime var. Bu da enerjini yer. Ekmeği her yönde kendi elin büyüklüğünde ye. Ne? Elin büyüklüğünde. Ya tıp bunu terk etmedi mi? Eskiden vardı hani miden elin kadar, avcun kadardır. Ağzının üstüne bir çakarım yumruğun kalbin kadar falan filan. O değil. El, yani ele göre değişecekse, mesela sizin gazeteler hani kullanıma ortak olabildiğini düşündüğüm insanlardan. Mesela Abdurrahman Dilipak. Şöyle el var herifte. Her gün bir ata ekmeği, her öğünde bir ata ekmeği gömmesi gerekiyor. Böyle doktorluk olur mu ya? Ya tıpta utanma olmaz derken bunu mu kastediyordunuz? Utanmazca tıp yapmayı mı? Ekmeği her önünde kendi elin büyüklüğünde ye. Abdurrahman, sen yeme. Parmağın kadar yesen. Sebze, meyve ve şekersiz içecek, özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü, parantez içinde hipoglisemi olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme, iç hastalıkları uzman takibine gir. Hocam, biz 4 aylık evliyiz. Değil, o 3 aydır. 4 ay olmaz. 3 ay sonra 6'ya geçeceksiniz. Ne zaman ilişkiye girsek hanım bağırmaya başlıyor. Ne oluyor? İlişkiye girince hanım bağırmaya başlıyor. Niye bağırdın diyorum. Bilmiyorum diyor. Doktora mı götürsem, ne yapsam? Arkadaşın yok mu? Arkadaşına göster. Hatta olay anında göster. Çağır arkadaşını da. Hanım bağırmaya başladığında, acaba şöyle bağırıyor olabilir mi? Öküz, lambur lumbur da, yani başlama diye. Bak mesela bu da bağırma yöntemi. Tam olarak ne diye bağırıyor? Hani birbirimizin bir gözüne baksak falan, el ele tutuşsak, haldır huldur böyle, hani o ostimde organize sanayide baskı balata düzelttirir gibi olmasa bu iş. Belki öyle olabilir. Mutlak, bak cevaba bak şimdi. Mutlaka muayene ve tahlil gerekli. Arkadaş sonra dur. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Cinsel organına ait yapısal farklılıklar, kuruma, yara gibi durumlar netleşsin. Vajinismus dediğimiz hastalık söz konusu mu, belirlensin. Cinsel organlarınızın uyumu ağrı açısından değerlendirilsin. Burada elemanın öküzün de gururunu okşuyor hafif. İlişki pozisyonuna bağlıysa karın iç organ ve lifleriyle ilgili durum tespit edilsin. Burada artık herifte özgüven tavan. Burayı okuyor, ondan sonra diyor ki yani ne olursa olsun bana ne ya. İstediğin kadar bağır. Ben aldım övgümü. Ayrıca psikolog değerlendirmesine bakılsın. İlişkide nasıl davranması gerektiğini bilip bilmediğini öğrenin. Öküze yönelik hiçbir şey yok bu arada. Bu konuda gerekli eğitimleri edinin. Nereden? Onu da her şeyi de devletten bekleme. Edin bunu. Arkadaşın yok mu senin? Var. İlişkiye ne zaman girsek hanım bağırmaya başlıyor. Niye bağırdın diyorum. Bilmiyorum diyor. Bizim hanım şuursuz mu hocam? Yani benim derdim bu. Of ya Allah'ım, sen büyüksün ya, ya hakikaten niye ya? Vallahi insan bir gazeteye her gün bakıp soru olarak niye der mi ya? Neresini tutsan elinde kalıyor. Ben ömrümde böyle saçma bir şey görmedim ya. Hanım diyor sürekli bağırıyor diyor. Niye bağırıyorsun diyorum. Bilmiyorum diyor. İnternetten eğitimlere edinin diyor adam cevap olarak. Bir baktır diyor, yara mara olabilir diyor. Karın boşluğunda diyor, zorlanmadan diyor. O bunda bir şey, koltuklar böyle. İşte bundan sonra diyor ölsen umurumda değil. Ben diyor övgüyü aldım ki he, ben buradan yürürüm diyor kendi kendine. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir anmayla bitirelim. Çok değerli bir tiyatrocu abimi Kaya Akarsu'yu kaybettik dün. Pek çoğunuz televizyon ekranındaki dizilerden tanıyordunuz Kaya abiyi. Böyle kocaman bir adamdı Kaya abi. Sesi de kocaman, fiziği de kocaman, yüreği de kocaman. Çok çok gülüştüğümüz, çok eğlendiğimiz insanlardan bir tanesi. Yıllarca dublaj stüdyolarında beraber çalıştık kendisiyle. Hani hep böyle gülümseyerek hatırladığım insanlardan bir tanesi. Bir de o kadar büyük bir sesti ki, dün sosyal medyada da paylaştım. Michael Clarke Duncan diye bir oyuncu var. Yeşil Yol filmi izlediniz mi bilmiyorum. Hani böyle doğaüstü güçleri olan ve bu güçler aktarıldığı için bir türlü ölemeyen bir şifacı, çok iri yapılı bir siyahi insandan bahseder. Ve Tom Hanks'in de oynadığı o filmde o güçlerini ona aktarır. İşte orada oynayan o devasa insandır Michael Clarke Duncan ve biz o filmi beraber konuştuk. Ben de o filmde torpilli Guardian Percy'yi konuşmuştum. Sıkça yayınlanıyor zaten film şu anda. TRT ekranında. Düşünün, o zaman TRT'de dublaja çağrılıyormuşum. Ne zamanlar, kim bilir. Son olarak stüdyoda kendisiyle onu birlikte konuşmuştuk. Kaya abi o kadar büyük bir sesti ki. Yani gerçekten çok kuvvetli, çok güçlü bir sesti. Benim hayattaki en büyük anım öyle anarak hem de başka bir ustayı da anarak. Biz filmin adını hatırlayamıyorum. Dünden beri hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamıyorum. Rahmetli Kaya abi nurlar içinde yatsın. Sevgili Mehmet abi Mehmet Atay Allah uzun ömür sağlık versin. O da çok muhteşem bir sestir. Çok büyük bir sestir. Onlar ikisi artık ikisi tane önemli insanlar, önemli oyuncular. Onlar birer mikrofonda, ben de bir mikrofonda bir film konuştuk biz üçümüz. Ve çıktıktan sonra Kaya abiye demiştim ki ya böbrek taşım eğer vardıysa bugün düştü. Gerçekten. Çünkü öyle bir ses geliyor ki hani bir hoparlöre yaslanmış gibisiniz. Ron ron ron ron ron ron ron böyle hilti çalışıyor gibi. Mehmet abinin sesi de çok büyüktür. Gerçekten muhteşem bir sestir. Nurlar içinde yatsın. Onu kaybettik. Dublaj stüdyoları biraz daha yalnızlaştı. Gerçekten çok kaliteli, çok değerli bir ses. Çok muhteşem bir ses. Pek çok insan gibi ama biz birlikte konuştuktan sonra ben üstümde kalmadı. Kendisine de söylediğim için o gönül rahatlığıyla söylüyorum. Michael Clarke Duncan gerçek sesi bu kadar yakışmamıştır. Hakikaten. Bazen öyle olur. Yani o insanın sesi o olmalı dersiniz. Bunun haddim olmayarak biraz tecrübeli bir dublajcı, dublaj sanatçısı olarak söylüyorum. Bazı insanlar için böyledir. Nur içinde yatsın. Gerçekten çok böyle hürmetle, saygıyla ama gülümseyerek bir yandan da birlikte yaşadığımız o güzel anılar gibi anlattığı gençlik anılarında olduğu gibi Kaya abinin gülümseyerek anacağız. Evet, patron deyişi. Yani bu yayında da özellikle hani bu yayının onunla alakası yok ama onun orada çok acayip bir tiradı vardır. Artık çok yorgunum patron diye başlar. Dinlenmem lazım. Dünyanın kötülüğünden yoruldum diye. Kaya abinin üzerine konuşulamayacak. Mümkün değil bu saatten sonra. Dünyanın en yetenekli insanı olduğu gibi. Sezai abi gibi, sevgili Sezai Aydın gibi. Çetin Tekindor gibi. Sungun Babacan gibi. Demin adını andık. Mehmet Atay gibi. Ya Işıl abla gibi. Yani Özlemer Sönmez gibi. Çok çok acayip değerli seslerimiz var bizim. Tülay Bursa gibi. Bu insanların seslerinin yeri donmayacak. Sevgili Yekta gibi, Yekta Kopan gibi. Yani çok bambaşka şeyler bunlar. Başka bir yetenek o, başka bir özellik. Kaya abi de öyleydi. Bana kalırsa artık Alev Sezer gibi. Nasıl Alev Sezer'den sonra Bruce Willis artık Bruce Willis değil? Bence değil. Olamaz da bu saatten sonra mümkün değil öyle bir şey olması. Bence Michael Clarke Duncan da artık Michael Clarke Duncan değil. Nurlar içinde yatsın. Bugünkü yayını da sevgili Kaya abiye, Kaya Akarsu'ya yıllarca aynı stüdyoda birlikte çalıştım. Onur duydum. Değerli abime armağan edeyim. Ona ithaf olunan bir yayın olsun. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bundan eminsiniz. Ama şundan da eminsiniz ki biz aynı ülkeyi seviyoruz. Demokrasi, hepimiz çok bağlıyız. Birbirinden farklı insanların bir arada yaşamasının çok zor olduğunu, sıkıntılı olduğunu ama becerilirse dünyanın en güzel şeyi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepimiz çok çok çok iyi biliyoruz. O yüzden de birbirimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Aynı şeye inanmayabiliriz. Aynı şeyi düşünmeyebiliriz. Ama hepimizin konuşma hakkı var. Küfretmeden, hakaret etmeden ve tehdit etmeden yapabilir miyiz? Ve yapıyoruz işte 6 yıldır. Derseniz ki ya bu yayınlar sürsün. Benim de desteğim olsun ama ben nasıl destekleyeceğimi bilmiyorum. Valla patreon.com'dan bu yayına katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube açın. Periskop'un son günü Celal. Doğru. Bugün tarihe defnedeceğiz hırsız Periskop'u. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Oradaki büyüteci tıklayın. O sizi benim kanala getirecek. Abone olun. Parasız pulsuz merak etmeyin. Bir tek mail adresi yazacaksınız. Ama abone olmanız bugün daha da büyük önem taşıyor. Periskop artık kapanıyor. Lütfen YouTube'a geçin. Etrafınızdaki insanlara söyleyin. Ben Twitter'dan, sosyal medyadan bugün her yerden yazacağım o uyarıyı. Lütfen artık geçin. YouTube'a geçin. Çünkü Periskop denen hırsız uygulama, Twitter'ın sahip olduğu bir uygulama ve burada durmanın bir manası yok. Yani sizin açınızdan. Ben şunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu uygulamaya sahip olan insanlar Twitter üzerinden de günlük paylaşımlarla devam edecekler. O yüzden Twitter'dan paylaşmaya devam edeceğim. Oraya gelin. YouTube'a gelin lütfen. YouTube'dan izleyin yayını. Aynı şekilde bir uygulama üzerinden yapacaksınız. Twitter'dan izlemeye devam edebileceksiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bunun dışında yayın mecrasının çeşitlenmesi için bir şeyler yapılabilir mi? Yaparız, bakarız ya. Çok sorun değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını eğer merak ediyorsanız bir maille yanıtlayarak anlatırım. Ama en büyük desteğiniz burada bulunmak. Bir de YouTube'cular için şu yukarı doğru baş parmak işareti var ya. Bakın bu hayati. Gerçekten. Çünkü bunu tıkladığınız zaman yayını beğendiyseniz, kafadan ezbere yapın demiyorum. Yayını beğendiyseniz ve gerçekten öyle olması gerek, bu yayın sürmeli diye düşünüyorsanız mutlaka yapın bunu. O YouTube başkalarına da bu yayını önerecek demek çünkü. İşte o zaman bu yayına büyük katkınızı iletmiş olacaksınız. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bu saatten sonra da değişmez. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllısam ben tam burada olacağım. Siz de gelirseniz, YouTube üzerinden izlerseniz, Twitter'dan mutlaka takip edin. Oradan da yayını paylaşacağım. Yayın mesela Twitter üzerinden de o bağlantıyla devam edecek. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu ve yüzünüzün güldüğü, şahane, çok şık bir gün, çok güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.